Ayrım 38.
Hayatta iki şey karşısında derin hayret duydum. Başım üstündeki o muhteşem yıldızlı sema ve onun içindeki üstün ahlak kanunu. Neylan Perize'nin gözlerine baktı, yüzünü avuçladı. Eski hicranlı günlerin bıraktığı iki küçük damla hala kirpiklerinin ucunda duruyordu. Öyle mahzun, öyle mahcup bir bakıştı ki dokunsanız kirpiklerindeki yaşlar bir şelale hızıyla boşanacaktı. Belli ki Perize'nin gözlerinde eski sevda ağlıyordu. Perize'nin ellerini tuttu. Baş parmaklarının etli yanlarını o yeşil salkımların üzerine koyup iki yana çekti. Perize'nin gözlerinde artık yaş yoktu. Bana gül attığın gün, parmağına batan dikeni hatırlıyor musun? Perize başını eğdi. Utanç ile saygının karıştığı bir sükunet anıydı. Neylan tekrar çenesini tutup yüzünü kendine yaklaştırdı. O yakutlar şimdi gözlerinde Perize. Yatsı okunmaya başladı. Segahın duygulu sesleri bir ilahi terkiple kentin tepelerinde yankılandı. Perize pencereyi açtı. Eylül serinliğinde bir huzurlu gece hazırlanıyordu. Etrafını sarmış nice karanlık varsa hepsi terk edip gitmiş, geride sevinçli bir beyazlık bırakmıştı. Ay en dolun haliyle simsiyah gök kubbede yerini almış ve bir nur salkımı gibi aydınlatmıştı. Ezan bitince Perize flütünü aldı, Segah'ın duygulu seslerini yeniden üfledi. Artık coşkunluğunun neşeden değil, yıllardır farkına varmadığı bir idrakin huzurundan kaynaklandığını anladı. Perize üfledikçe kendinden geçiyordu. Mevlana'nın can kuşlarının kanatlanması dediği gönül ve akıl sırdaşlığı birden pencerenin pervazına konmuş, hüsranlı yaşamın bütün değerlerini kucaklamıştı. Kendisini bu kucağın kollarına bıraktı. Debdebeli hayatın gönül çelen karanlığına hep ürkerek bakmış, sanki yaşamını kötülüklere itecek şeytanın gölgesi gibi görmüştü. Böyle zamanlarda her şey birdenbire zifiri karanlığa dönerdi. Ne zaman sıkıntılı bir karanlığın yaklaştığını hissetse, çocukluğunun örgün ışıklı verandasına sığınıp teselli arardı. Perize gecenin karanlığında kimsenin fark etmediği ışığı gördü. Bu ışık gözleriydi. İriydi, tombuldu, beyazı boldu ve lavanta mavisinin kokusunu taşıyordu. Örgün ışıklı teselli verandasından çıkıp gelmiş ve büyük kentin kabadayılığına meydan okumuştu. Piyanosunun başına geçti. Neylan'ın boyadığı portresi özenle çerçevelenmiş ve duvara asılmıştı. Perize tabloyu hayranlıkla seyretti. Saçlar bazen kızıl bir kasırga gibi hırçın, bazen sarı bir meltem gibi sakindi. Gözlerdeki mana bazen bu kızıl kasırganın tesiriyle alev topu gibi ateş saçıyor, bazen sarı meltemin sükunetinde bir yeşil çayır gibi serinlik veriyordu. Gürültün sesindeki ahenk bir köprü uzatmış ve piyanonun tuşlarına yaslanmıştı. Her ses mana aleminde bir hayal kurmuş gibi mutlu ve cesurdu. Perize flüt ve neyi piyanonun üzerine koydu. Ezan vaktinin huzurunda yeni bir Beethoven ihtişamı başlamıştı. İki derin musiki tek bir orkestranın ahengiydi. Oboaların, trompetlerin, saksofonların güçlü nefesi neylerin attan alan tevazuyla kucaklaşmıştı. Pan ve Mevlana ezan vakti Beethoven ihtişamındaydılar. Perize Neylan'a sarıldı. Seni istiyorum. Neylan da sarıldı. Ezan vakti Beethoven ihtişamı yeniden canlandı. Her namede hasretli bir hatıra hissi canlanıyordu. Perize kızıl kısrağı almış beyaz aygırın ağırına götürüyordu. Beyaz aygırın şakağını öptü ve Neylan'a sarıldı. Hayatımın hatıraları şimdi başlıyor. Kızıl kısrak çayıra salınmıştı. Beyaz aygır arkasından koşuyordu. Sanki bir muhteşem orkestrada Beethoven çalıyordu. Perize'nin teni derin soluklar içindeydi. Kızıl kısrakta soluyordu. Neylan daha hırslı ve solukluydu. Beyaz aygırda. Beethoven artık hızlanmıştı. Tuşlardaki parmakların coşkunluğu hissediliyordu. Perize çocukluğunun tarlalarından geçti. Babası sert divana oturmuş ayaklarını sallıyordu. Perize daha da hırslandı. Annesi hela eşiğinde tasla başını vurarak yeniden yıkıyordu. Perize daha da hırslandı. Annesi taş fırından nar gibi pişmiş ekmekleri çıkarıyordu. Perize daha da hırslandı. Neylan Perize'nin saçlarını avuçlayıp geri çekti. Beyaz aygır bütün hızıyla kızıl kısrağa saldırdı. Perize'nin boynu yay gibi gerildi. Sıcak ve berrak sedef hırslandı. Perize Neylan'ın şakaklarını tutup kendine çekti. Hırsı durdu. Denizin çuha çiçekleri odayı doldurmuş uzandıkları gelin çarşafını sarmıştı. Perize gözlerindeki ateş çiçeklerini söndürdü. Hela'nın eşiğindeki sabun köpükleri yeniden uçuşmaya başladılar. Neyla'nın solukları hızlandı. Şerif Efendi çolak eliyle kaval çalıyordu. Perize daha da hırslandı. Kızıl Kısrak tarlaların genişliğine tavlaya doğru koştu. Neylan da hırslandı. Beyaz Aygır Kızıl Kısrak'ı tavlaya doğru yönlendiriyordu. İçeri girdiler. Perize'nin eli seyrek yapraklı asmalardaydı. Neylan çilleri koyulaşmış yaz güllerini okşuyordu. İkisi birden hırslandılar. Elleri kenetlendi. Beethoven doruklaştı. Perize'nin kaygan tenine değen sabun boncukları patlamaya başladı. Neylan uzandığı yatağın sıcaklığından mutluydu. Başını yastığa bıraktı. Perize'nin yüzü ter içindeydi. Neylan başını kaldırdı. Perize gözlerini yumdu. Neylan kirpiklerin ucunu öptü. Perize gözlerini açtı. Neylan'a güldü. Perize çarşafların arasına yerleştirdiği karanfili alıp öptü. Denizin çoğa çiçekleri isteksiz şahitliğin acısıyla solmuşlardı. Neylan Perize'yi kucakladı, balkona çıkardı. Sakin denizin ötesinde bir dünyanın derinliğine girmişlerdi. Kızıl Kısrağı, Beyaz Aygır'ı izliyormuş gibi heyecanlıydılar. Sabah ezanı okunuyordu. Birlikte müezzini dinlediler. Perize Neylan'ı elinden tutup piyanonun başına getirdi. Neyi verdi, sonra kendi flütünü aldı. Ezanın bittiği yerde birlikte sabah ezanını yeniden seslendirdiler. Gerilerde davulları muhteşem temposuyla coşan bir orkestra refakati duyuldu. Yelelenmiş saçlarının gür ve iddialı çılgınlığıyla Beethoven çalıyordu. Önce Beyaz Aygır, sonra Kızıl Kısrak tavladan çıktılar. Birlikte sapsarı tarlaların içine daldılar. Bulutların biçimlendirdiği kızılığın ışığı üzerlerine düşmüştü. Mavi denizin hasretli bekleyişine doğru dört nala koştular, koştular, koştular, koştular. Epilog 1. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Nazım Hikmet. Telefon çaldığında kötü durumdaydı. Karşıdaki ses sıcak ve eski dost havasını sürdürürken içine yerleştirilmiş çaresizlik hüznünü de hissettiriyordu. Nasılsın? Seni çok özledim. Perize irkildi. Arayan Haldun'un annesiydi. Haldun iyi değil. Cavidan'dan ayrıldı. Bütün sorun Güzide'nin durumunda. Perize ne diyeceğini şaşırdı. Haldun'un annesi Cavidan'dan ayrıldı derken sözlerine özel anlam yüklemek istemenin telaşını göstermemiş, edep görmüş bir konuşma ustasının rahatlığıyla söylemek istediğinin asıl manasını aktarmıştı. Sanki yeniden bir sırdaşlık kuruyormuş gibi sıcak ve samimi bir lisanla konuşmuştu. Perize Güzide'yi uzaktan seyrettiği günlerin hatırasında titredi. Babasının elinden tutup tertipli adımlarla pazar sinemalarına götürülürken onları karşı kaldırımdan hiç değeri ve ilgisi olmayan bir kadın gibi seyretmek zorunda kalışın acısını hatırladı. Bu acıyı bir türlü hazmedememişti. Bu hazımsızlığın hesabını soracak gücü olmadığını biliyor ve üstüne gidemediği konulardaki sinik bırakılışın sert tavrı içinde titriyordu. Sanki Haldun yeniden hiddet kırbacını eline almış ve Perize'ye o eski üslubuyla edep dersi vermeye hazırlanıyordu. Annesinin dilindeki mahzun titreyişi hoş gördü. Her zaman şefkat ve ilgiyle kucakladığı bir varlığın gururunu dinlendirirken sadece oğlunun iftarlarını değil Perize'nin meziyetlerini de kutlardı. Dürüst kadındı, cesurdu. Gözünün korktuğu görülmemişti. Perize o cesur çehreli kadının gözlerine nice hüzünlü şelalelerin damla damla döküldüğü günleri de hatırladı. Şimdi telefonun ucunda yılların biriktirdiği hüznün bütün hızıyla boşalmaya hazır olduğunu hissediyordu. Hissettiklerinde yanılmadı. Telefondaki ses alttan alan bir yaltakçı rica yerine her zamanki olgun ve sert tavrıyla asıl konuya geldi. Haldun'un doğum günü. Perize ne demek istendiğini anlamıştı. Belli ki Haldun Perize'yi arzulamıştı. Onunla olmak istemişti. Annesinin davet ahlakında eski günlerin hasretini andıran iştenliğe sığınan bir eski kurnazlık vardı. Haldun Perize'yi istiyordu. Telefondaki ses tek bir hataya göz yummayacak kadar kararlı ve sorumluydu. Eğer içinden gelmiyorsa kimsenin hatırını saymak hatasına düşme. Perize'nin içinden geliyordu. Bu içten geliş geçmişin hatıralarında yeniden bir ümit ve teselli kapısı açmak kadar heyecan ve haz verici gözüktü. Biraz da ürkütücüydü. Her davetinde Haldun önce kaşlarını çatar, sonra sesinin gür hiddetiyle Perize'yi karşı koyamayacağı bir tehdidin hiddetinde arzularına boyun eğdirirdi. Perize'nin böyle davetlere direnemediği zamanlarda içinde beliren ayıplı çöküşün acısını güler yüzlü bir görünüm kazanma telaşıyla gizler ama her seferinde utanırdı. Yüzünde o eski günlerin gözlenen ayıplı telaşı belirdi. Bu ayıbı gizleyerek hem hasretli hem meraklı bir bekleyiş içinde sonuçlandırdı. Valide Hanım, hatırınız için görmek isterim ama bu gece gelemem, akşam misafirim var. Cavidan'ın aşağılayan sözlerini hatırladı. Haldun itaat edilmekten hoşlanır. Bu onun için saygı görmekten bile önce gelir. Bu küçük orospunun talihi işte bu itaatta başlıyor. Perize yeniden itaat ediyormuş hissine kapıldı ve ürperdi. Birden telefondaki ses değişmişti. Haldun sert bir sesle yine Perize'nin gözünü korkutacağını biliyordu. Şimdi sırası değil diye düşünmüş susmuştu. Perize'yi görmek istiyordu. Seni mutlaka görmem lazım. Perize titredi. Yılların önü arkası kalmamıştı artık. Tek yaşadığı an vardı. Küçük bir cesaret bütün ömrünü değiştirebilirdi. Bunu gösterebilecek gücü var mıydı? Kendi kendine sordu. Bir türlü doğru karara varamıyordu. Haldun yardımcı olacağı bir yol bulmuş gibiydi. Bir köprü uzattı. Bugün bana gel. Karşısındakine biraz rahatlama getirmek istedi. Önce yemek yeriz. Sonra... Perize titriyordu. Kendine gelecek gücü bulmakta zorlandığının farkındaydı, dayanamıyordu. Yılların gerisindeki sevgi her fırsatta bir büyük aşkın fırtınası gibi yeniden köpürüyor ve aşılması imkansız büyük dalgalar gibi sahilde taş kaydıran küçük kızı ıslatıyordu. Perize dirensizdi. Peki deyip telefonu kapattı. Olduğu yere çöktü. Gözyaşlarını tutmak için direndi. Bu kez başardı ve ağlamadı. Kendini ayıplayacak bir cümlesi bile yoktu. Sonra çocukluğunun güzel bir teselli veren günlerinin hatıralarına sığındı. Kızıl kısrak kadar bile direncim yok. Ankara sıcaktı. Caddeler kalabalıktı. İnsanlar meraklı ve hevesli bakışlarla tören sonrası kıtalarına dönen askerleri seyrediyorlardı. Perize sanki suçluymuş gibi bu gürültülü kalabalığın içinden geçerek lokantanın bahçesine girdi. Haldun sırtını taş duvara yaslamıştı. Yanındaki küçük şelaleden sızan sular arkın içindeki çakıl taşlarının üzerine dökülüp serin bir cesaret yaratıyordu. Haldun ayağa kalktı, Perize'yi kucakladı. Seni nasıl özlediğimi bilemezsin. Eğilip küçük çakıl taşlarından birini aldı, Perize'ye uzattı. Nasıl fırlatılacağını hatırlıyor musun? Unuttum. Haldun kendine ait hiçbir şeyin ihmaline tahammül edemezdi. Unutamazsın. Hayatının her safhasında ben varım. Kendini unutman bile daha kolaydır. Her şeyinde benim izim var. Birden bir önemli şeyi tebliğ ediyormuş gibiydi. Cavidan'la ayrıldık. Biliyorum. Seni istiyorum. Biliyorum. Sen de beni istiyorsun. Onu da biliyorum. Geldiğine sevindim. Çok özlemiştim. Perize cevap vermedi. İçinde yeniden fırtınalar esmeye başlamıştı. Hangi dengeleri tutunup ayakta kalabileceğini kestiremiyor ve çırpınış içinde silkeleniyordu. Haldun bu telaşlı kararsızlığı fark etmiş, üzerine doğru gelmeye başlamıştı. Söyleyeceklerini tamamlamak istiyordu. Ömrün daima bir karıştırma ve karşılaştırma içinde geçecek. Gördüğün her şeyde benim varlığımı hissedeceksin. Aklın karışacak. Sonra olayları karıştıracaksın. Sonra insanları karıştıracaksın, geçmişini karıştıracaksın, gerçeklerini karıştıracaksın. Vardığın hükümler karışacak. Sevinçlerin, tesellilerin karışacak. Tek bir gerçeğin var ki o hiç değişmeyecek. Telefon çaldı. Perize Neyla'nın aradığını görünce telefonu açamadı. Haldun söylediklerine devam ediyordu. Karıştırmayacağın tek şey benim gerçeğim olacak. Perize Haldun'a baktı. Tekrar Neyla'nın telefonu çalıyordu. Bu koşullarda nasıl konuşabileceğini kestiremedi. Telaşlı bir tereddüt içinde kıvranmaya başladı. Ne diyeceğini bilmiyordu. Telefonu çantasına yerleştirdi. Haldun 40 derenin suyunu getirip birlikteliği için yeni bir kapı aralamak istiyordu. Perize'nin sinirli ısrarlara dayanamadığını denemiş ve her seferinde haklı çıkmıştı. Önce kendinden uzak kalmak isteyen kadın tavrının sert direnişini seyrediyor, sonra kendi sertliğini hissettirerek Perize'nin dirençlerini kırıyordu. Sonunda bileğinden tutup Perize'yi götürüyordu. Bu kez daha keskin bir hükümle yaklaştı. Yorma beni. Perize de aynı keskin hüküm içinde göründü. Sen de yorma beni. Haldun Cavidan'ın olmadığı zamanlarda Perize'yi bu lokantaya getirir, her zaman kendini tekrar eden bir keyifle sofrayı önceden kurdurur ve sonra Perize'yi alıp eve götürürdü. Sofranın önceden kurulmuş bir düzeni vardı. Kendisi için hazırlanmış ve soğutulmuş viskiden bir yudum aldı. serin bir pınarda göğüslerini yıkıyormuş gibi içti. Haldun'un sosyalist meclislerinde Suat'ın kendisine arzuyla bakışını hatırladı. Her seferinde Perize'nin varlığını önemseyen bir şiir okur ve gözlerinin içini güldürürdü. Perize Suat'ın sık sık okuduğu şiiri hatırladı. Sonra birden gözlerinin önüne Neylan'ı getirdi. Hepsinin kendiliğinden çekip giden birer efendilikleri vardı. Perize bu efendice çekilip gidişleri seyretti, rahatladı ve derin bir nefes alarak ilk kez Suat'tan dinlediği şiirin bir bölümünü tekrarladı. Yalnızlığı bir kısrağın yalnızlığıydı. İlk kez yavrulayacak olan, onu yokuşlarda düzlerde gezdirdim. Yaban yemişlerle besledim. Seyran destanında gene kadın izinde sürdüreceğim yazımı. Kente son kapıdan giriyoruz. Hava dingin değil, bastırılmış, dul bir kadın sessizliğinde. Perize sofradan dul bir kadın sessizliğiyle ayrıldı. İlk kez yavrulayacak bir kısrak yalnızlığıyla Haldun'un elini tutarak apartman kapısından içeri girdi. Bir kat aşağı inerek merdivenlerin başında durdu, içi ürperiyordu. Bir yanda yılların içinde biriktirdiği bir kurtuluş tortusu, öte yanda arzularını kamçılayan davete olan hasreti vardı. Hasretin omuzlarına bastığını hissetti ve merdivenlerden indi. Kapının önünde durdu, Haldun'a baktı. Özlemişti. Özlediğini hissettirdi. Sonra derin bir nefes alıp içindeki sıkıntıyı paylaşmak istedi. Bu son olsun artık. Bırak yakamı. Telefon çaldı. Neylan arıyordu. Bu kez telefonu açtı. Fazla bir şey konuşmaya gerek görmeden cevapladı. Biraz işim var. Bitince geleceğim. Haldun'un sesi sertti. Bir yere gidemezsin. Burada kalacaksın. Yatak odasının kapısı ardına kadar açılmıştı. Aşina gözlerle seyretti. Bu odada yaşadığı günleri haykıran ayıplı bir çığlık vardı. Nasıl özlemle koştuğu günleri hatırladı. Bu hatıralara dalıp gitmek istemiyordu. Bu kez dudaklarında Gülten Akın'ın Sarı Gelin şiirinin uzak çağrışımlı naziresi vardı. Kendi içinin derinliklerine doğru okudu ve gözlerini yumdu. Her şeyi karanlığın ayıp örten sahtekarlığına bıraktı. İki beden artık ortak sahtekarlığın bileşkesiydi. İlk derin nefesi Perize aldı. Uzak çağrışımlı bir nazireyle şiirin lezzetini fısıldadı. Cümle hal insan halidir. Tenine değen okları kartal kanadından bilir. Oy sarı gelin, derine saklar yarayı. Epilog 2. Rüzgar sakinleşti birdenbire. Körfez dediğin asıl şimdi alabora böyle. Ömer Fikret. Hiç kimse bir başkasını aynı anda hayal kırıklığına ve sevgiye davet edemez. Her insanın yaşamında bunlar öylesine sık ve derin duygularla yaşanır ki bulundukları yerden çekip çıkarmak ve birlikteliğini sağlamak mümkün olmaz. Kişi kendini kendisine ilham kaynağı yapan kudretin her eserinde eşsiz bir başyapıt gibi yükselir. Biz onun varlığında kendi gerçeğimizin yoğun karanlığını ve kaygılarını yaşarız. Bu kaygı sevmek ve sevilmek dengesinde korktuğumuz her hatıranın bir karabasan gibi üstümüze çöken ağırlığıdır. Ve bize her istendiğinde esir alan hiddetiyle suskun duruşumuzun cesaretsiz sabrını örseler. Hayat zedelenmiş günlerimizin hatırasından sıyrılıp yeni bir gerçeğin yaratılmasına istenen ilhamı vermez. Perize aynada kendini seyretti. Kızıl saçlarını iki yana sallayıp omuzlarına dökülmesini istiyordu. Saçlar uzundu. Dik ve arzulu meme başlarına kadar düştüler ve bu arzulu başkaldırışın ayıbını örtmek için telaşlandılar. Perize'nin bitkin bir yalnızlık içinde kaldığı her an taze bir heyecanla filizlenir ve bu naif fidan cesareti bir bekleyişin kapılarını aralardı. Perize o kapıyı bu kez elleriyle araladı. Güçsüz bırakıldığı günlerden kalan hatıralar gibi her siyahın etkisini yok edecek keskin bir kızıllık odayı doldurdu. Sonra kendi dünyasına bir başkasının dünyasından emanet hatıralar aktarır gibi coştu. Dudaklarında şeytanın ayarttığı tebessüm vardı. O tebessümle kapıyı açtı. Dört yana aynalarla süslenmiş bir gelin odasına girmiş gibi ilk hatıraların hoyrat ve aceleci dünyasına döndü. Denizin gönderdiği çuha çiçeklerinin renkleri karmakarışık bir tablo gibiydi. Bu tabloyu yeniden kimsenin hiç görmediği bir resme dönüştürmek istedi. Goya'nın dalgınlığından yararlanıp Alba Düşesi'nin yanaklarındaki karanfil pembeliğinin birazını aşırdı. Bu pembelikte hayranlıkla seyrettiği bir mükemmel tecessüs ve teşhis vardı. Sonra Neyla'nın yarattığı saçlardaki sarının toprak rengiyle desteklenmiş dağınıklığından kendine pay çıkarıp yeni tablonun zeminine yaydı. Çuha çiçekleri birden canlanıp boy verdiler. Daha ileriye gidecek sabrı kalmamıştı. Telefona sarıldı. Uzun uzun çaldırdı. İlk sesi alınca durdu. Küçük bir duraksamayla her şeyi berbat edeceği korkusuna kapılıp söyleyeceklerini telaşla aktarmayı düşündü. İstenen etkinliğin kaybolacağı endişesini gırtlağından yakalayıp susturdu. Sözlerine sırlı bir mana katmaktansa açık seçik davetkar olmayı yeğledi. Özledim seni filozof. Haydi, gel boz şu oyunu. Sonra üzerindeki geceliği çıkardı, masaya konulmuş çuval çiçeklerinin bir iki tanesini aldı. Hepsi ağız birliği etmişçesine asıl renklerinden sıyrılmış, alba düşesinin pembeliğine bürünmüşlerdi. Perize bu pembeliği okşadı, hırslı bir sevinçle Neyla'nın boyadığı portreye uzandı. Saçlarının derinliğine gömülmüş toprak renginin yarattığı haki zemini alıp pembelerin altına döşedi. Bütün renkler mutluydular ve Perize'nin göz bebeklerindeki hasrete gülümsüyorlardı. Çuval çiçeklerini göğüslerinin üzerine koyup gözlerini yumdu, telefonu kapattı. Son sözünü kendisi için tekrarladı. Özledim seni filozof. Gel boz şu oyunu. Sonra sabırsızlığını saklayamadı. Haydi ama. Urla. Haziran 2005. Kitabın sonu. 2 Ağustos 2007. Sayfa 389.